Ayrım 7. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 85. Onun gibi zorbalar orduda kalmalıydı, dedi Tonsar. Öyleleri ancak düşmanın üstüne salmaya yarar. Bana bir şey sormasını çok isterdim. Genç muhafız alayının bir kıdemlisi olduğunu söylesin dursun. Boy ölçüşmeye kalkarsa bastıracağıma eminim onu. Peki ama Solange'daki şenliklerin afişleri ne oldu? Ne zaman göreceğiz onları? Ağustos'un 8'i oldu. Vermişel, dün götürdüm La Vie au Foyer'ye, Bay Bournier'ye dedi. Basacak Bay Sodri'nin evinde, gölün üstünde şenlik fişekleri atılacağından söz edilmiş. Çok kalabalık olacak diye haykırdı Furşon. Yağmur yağmazsa sokar gün görecek dedi meyhaneci kıskançlıkla. Evet yağmazsa diye ekledi karısı, içi rahat etsin diye. Zülönce'den gelen bir atın nal sesleri işitildi ve 5 dakika sonra icra memuru ineklerin geçtiği aralıkta özel olarak dikilmiş bir kazağa atını bağlıyordu. Sonra Grand Iver'in kapısından başını uzattı. Hadi hadi çocuklar, vakit kaybetmeyelim. Biri diretiyor Bay Brune, dedi Vermişel. Furşon babanın biraz daha içkisi var. Onun daha çok içkisi var, dedi icra memuru, ama yasalar içki içmeyi yasaklamıyor. Özür dilerim Bay Brune, dedi Furşon. Aguye'de bazı işler için bekliyorlar beni. Bir su samuru için pazarlık yapıyoruz da. Brune kısa boylu, kara kuru, yeşil yüzlü, siyahlar giymiş, kızıl gözlü, kıvırcık saçlı, ağzı büyük, burnu ince, endişeli, boğuk sesle konuşan biriydi. Fizyonomisi, tutum ve davranışı mesleğine uygundu. Hukuku, daha doğrusu dalavereli işleri, hileli davaları o kadar iyi biliyordu ki, çevreye hem dehşet salmış hem de danışman olmuştu. Bu nedenle köyler arasında belli bir ünü ve saygınlığı vardı. Ücretinin genellikle erzakla ödenmesini isterdi köylülerden. Bütün bu olumlu, olumsuz özellikleri, becerikliliği sayesinde bölgedeki müşteriler meslektaşı Piso'ya gideceklerine kendisine başvururlardı. İleride yine söz edilecekti bu konudan. Ücra köy yerlerinde sulh mahkemelerindeki bütün işleri alan hukukçuyla hiçbir iş alamayan hukukçuya sık sık rastlanır. ''Demek işler kızışıyor ha?'' dedi Tonsar Brune'ye. ''Ne istiyorsunuz yani? Biraz fazla soyuyorsunuz adamı sizde. O da kendini savunuyor.'' dedi icra memuru. ''Sonu kötü olacak bu işin. Hükümet karışacak bütün işlerinize.'' ''Peki bizim gibi fakir fukara gibersin mi?'' dedi Bayan Tonsar icra memuruna bir fincan tabağı içinde küçük bir kadeh şarap sunarken. Furşon büyük bir ciddiyetle fikir beyan etti. ''Geberseler ne olur ki? Zavallılar hiçbir zaman eksik olmaz.'' ''Ormanları da mahvediyorsunuz.'' diye karşılık verdi icra memuru. ''İnanmayın Bay Brune, birkaç bağ çalı çırpıyı büyütüyorlar.'' dedi Bayan Tonsar. ''İhtilalde zenginler gerektiği gibi temizlenmedi de ondan oluyor bütün bunlar.'' dedi Tonsar. Bu sırada ne olduğu belli olmadığından korkunç gelen bir gürültü duyuldu. Hızla koşan birinin ayak sesleriyle bir silah şıkırtısı, daha hızlı koşan birinin ayak seslerini ve yerlerde sürüklenen yaprak ve dal hışırtılarını bastırıyordu. İki ayak sesi kadar birbirinden farklı iki cırtlak ses birbiriyle atıyordu. Meyhanede bulunan herkes bir kadının kaçtığını ve bir adamın onu kovaladığını anladı. Nedeni neydi peki? Bu da anlaşıldı bir süre sonra. ''Bizim ana bu'' dedi Tonsar dikilerek, sesinden tanıdım. Birdenbire ancak kaçakçılarda görülen bir enerjiyle son bir çaba harcayarak Graniver'in çürük basamaklarını tırmandıktan sonra ihtiyar Tonsar meyhanenin ortasında sırt üstü yere serildi. Sırtındaki odun bağı kapının üst bölümüne ve yere çarparak parçalanınca büyük bir gürültü koptu. Herkes geri çekilmişti. Ağaç dallarını çarptığı masalar, şişeler, sandalyeler her yana saçıldı. Kulübe yıkılmış olsa bu kadar gürültü çıkmazdı. Öldüm, öldürdü beni alçak. İhtiyar kadının bağırışının ve kaçışının nedeni kapının eşiğinde bir korucunun belirmesiyle açıklığa kavuştu. Korucu baştan aşağı yeşiller giymişti. Şapkasının yanında gümüş kaytan vardı. Montcornet Trois-Villes armalarını taşıyan kayıştan kılıcı sarkıyordu. Kırmızı bir yeleği vardı. Deri tozlukları dizlerinin yukarısına kadar çıkıyordu. Korucu bir an duraksadıktan sonra Brune ve Vermişel'i görerek ''Şahitlerim var.'' dedi. ''Neyin şahidi?'' dedi Tonsar. ''Bu kadının odun bağı içinde kütük halinde kesilmiş 10 yaşında meşe var. Bu bir cinayettir.'' Vermişel şahit sözünü duyar duymaz dışarı çıkıp hava almayı uygun gördü. Bayan Tonsar kayınvalidesini kaldırırken Tonsar da korucunun önüne geçti. ''Nedir, nedir?'' dedi. ''Hadi yürü de topuklarını görelim, Vatel.'' Yol üstünde zabıt tutup el koyabilirsin. Ama burası benim evim haydut. Çık git buradan. Ev bana aittir. Buranın efendisi benim. Suçüstü var. Annem benimle gelecek. Kendi evimde annemi mi tutuklayacaksın? Hakkın yok buna. Konut dokunulmazlığı diye bir şey vardır. Bunu biliyoruz hiç değilse. Sorgu yargıcımız Bay Gerbe'den yazılı emrin var mı? Buraya adalet girebilir ancak. Sen adalet değilsin. Bizi açlıktan öldürmek için mahkemede yemin ettin ama adalet değilsin sen. Pis orman gümrükçüsü. Korucunun öfkesi o dereceye varmıştı ki odun bağını ele geçirmeye kalktı ama bir benzeri ancak David'in Sabenler tablosunda görülebilen kara parşömen suratlı korkunç yaşlı kadın bağırdı. Çek elini, gözlerini oyarım yoksa. Peki öyleyse bağınızı Bay Brune'nin önünde çözün de görelim. Brune, hukuk ve adalet adamlarının mesleki alışkanlıklarından gelen kayıtsızlığı korumakla birlikte meyhaneci kadınla kocasına işler kötü anlamında göz kırptı. İhtiyar Furşon ise kızına parmağıyla ocakta birikmiş kül yığını gösterip anlamlı bir işaret yaptı. Bayan Tonsar kayınvalidesinin tehlikede olduğunu ve babasının da verdiği işareti anlayarak ocaktan bir avuç kül aldı ve korucunun gözlerine attı. Vatel bağırmaya başladı. Tonsar bu durumdan yararlanarak gözleri görmeyen bekçiyi kulübenin dış basamaklarına kadar itti. Hiçbir şey görmeyen Vatel'in ayakları birbirine dolaştı ve tüfeğini de elinden bırakarak yola kadar yuvarlandı. Bir çırpıda odun bağını çözdüler. Sözde anlatılmayacak kadar çabuk olarak kütükleri çıkarıp gizlediler. Yapacakları işi hemen anlayan Brune, olaya şahit olmamak için bekçinin üstüne doğru koştu, kaldırdı, kenara çekerek oturttu ve adamın gözlerindeki kumu temizlemek üzere mendilini ıslatmaya gitti. Bekçi de çektiği bütün acılara rağmen dereye doğru sürüklenmeye çabalıyordu. ''Haksızsınız Vatel'' dedi icra memuru. ''Evlere girmeye hakkınız yok.'' Hemen hemen kambur, ufak tefek kadın kapının eşiğinde durmuş, gözlerinde şimşekler çakarak, köpüklü dişlek ağzından küfürler yağdırarak, yumrukları kalçalarında avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Sesi Blanche'den duyulacak gibiydi. Seni alçak seni, iyi oldu işte, cehennemin dibini boylarsın inşallah. Benim ağaç kesmemden kuşkulanmak ha? Köyün en namuslu kadını zararlı bir hayvan gibi kovalamak ha? Lanet olası, gözlerin kör olur inşallah da millet rahata kavuşur. Sen de arkadaşların da hepiniz uğursuz insanlarsınız. Efendiniz de bizler arasında savaşı kızıştırmak için suç icat ediyorsunuz. Brune bir yandan bekçinin gözlerini temizliyor, bir yandan da hukuki açıdan doğru bir davranışta bulunmadığını anlatmaya çalışıyordu. Pis dilenci dedi Vatel. Kök söktürdü bize. Bütün gece ormandaydı. Hırsızlık mallarını gizlemekte herkes el birliği edince meyhane çarçabuk düzene kondu. Tonsar küstah bir tavırla meyhanenin kapısına çıktı. ''Vatel, oğlum'' dedi. ''Bir daha evime tecavüz etmeye kalkarsan seni tüfeğim karşılayacaktır. Bugün külle karşılandın, yarın ateşle karşılanabilirsin. Sen bu mesleği bilmiyorsun. Neyse şimdi ısınmış olmalısın. Şarap istiyorsan ikram edebiliriz. Annemin demetinde hiçbir kuşkulu odun parçası olmadığını göreceksin. Tümü de çalı çırpı.'' ''Namussuz'' dedi alçak sesle korucu, icra memuruna. Bu olayın yüreğinde doğurduğu acı kül serpilen gözünün acısından daha fazlaydı. Bu sırada daha önce Blondie'yi aramaya gönderilen uşak Charles, Granivier'in kapısında göründü. ''Ne oldu Vatel?'' dedi korucuya. Gözlerini iyice temizlemek için açık olarak suya daldırmış olan korucu kurulanırken, ''Burada bir takım borçlular var. Doğduklarına pişman edeceğim onları.'' Tonsar soğuk bir tavırla, ''Ya öyle mi?'' dedi. O zaman göreceksiniz ki Burgonya'da biz kabalığa pabuç bırakmıyoruz. Vatel çekip gitti. Meselenin aslını öğrenmeye pek meraklı olmayan Charles içeri baktı. Susamurunuzla birlikte şatoya gelin. Susamuru varsa elinizde tabii dedi Furşon babaya. İhtiyar telaşla kalktı ve Charles'ı izledi. Susamuru nerede peki dedi Charles kuşkucu bir havayla gülümseyerek. Bu taraftan dedi ihtiyar ipçe. Tune'a doğru yürüyerek. Tune, değirmenin ve Agüe Parka'nın fazla sularından oluşan derenin adıdır. Bölge yolu boyunca akarak küçük Sülanje gölüne varır. Gölü aşar, değirmenleri ve Sülanje şatosunun surlarını besledikten sonra Avon'a varır. İşte orada, boynuna bir taş bağlayıp Agüe'nin suyunda saklamıştım. İhtiyar eğilip kalkarken cebinde para olmadığını hissetti. Cebinde çok ender olarak madeni para bulunduğundan boş mu dolu mu olduğunu anlardı. ''Ah namussuzlar!'' diye bağırdı. ''Ben susamuru avlıyorum, onlar kayınpederlerini avlıyorlar ve bunu benim iyiliğim için yaptıklarını söylüyorlar. Ben de buna inanacağım öyle mi? İhtiyarlık günlerimin avuntusuz zavallı Muşem olmasaydı kendimi suya atıp öldürürdüm. Çocuklar babaların başına beladır. Siz evli değil misiniz Bay Charles? Sakın evlenmeyin. Kötü tohum ekmediğiniz için üzülmezsiniz hiç değilse. Üstübü alacaktım ben oysa. Gitti bizim üstübü. Uçtu. Bu beyefendi 10 frank vermişti bana. Kaça geliyor bu susamuru bu hesaba göre? Charles'ın Furşon babaya olan güveni o kadar zayıftı ki onun bu içten sızlanmalarını çevirici bir dolap için hazırlık sandı ve bu kanısını bir gülümsemeyle sezdirmek yanılgısına düştü. Kurnaz ihtiyar hemen yakaladı bunu. Charles ihtiyarın burnu ve yanakları üstünde parlayan çok sayıda kırmızı beniyi fark ederek ''Ama Furşon baba toparla kendini biraz hanımefendiyle konuşacaksın.'' dedi. ''Benim işim gücüm var Charles. Eğer mutfakta kahvaltı artıkları ve bir iki şişe İspanyol şarabıyla bana bir ziyafet çekersen seni azarlamaktan kurtaracak bir şey söylerim.'' ''Söyleyin, bize bir bardak şarap vermesini beyefendi tarafından emredeceğim François'ya.'' dedi Uşak. ''Söz mü?'' ''Söz.'' ''Peki öyleyse. Avon Köprüsü'nün kemeri altında torunum Catherine'le görüşeceksin. Godin seviyor onu. Sizi görmüş ve budalaca bir kıskançlık içinde. Budalalık diyorum çünkü yalnızca zenginlerin duymasına izin verilmiş duyguları hissetmemesi gerekir bir köylünün. Sülanje şenliklerinde Tivoli'ye gitmek istersen kızla dans etmek için istediğin kadar edersin. Godin cimri ve kötüdür. Kolunu kırabilir ve sen onu mahkemeye veremezsin. Pahalıya mal olur. Catherine güzel kızdır ama değmez buna dedi Charles. Godin niye kızıyormuş peki? Ötekiler kızmıyor. Godin evlenmek istiyor onunla. Dayak yiyecek, dedi Charles. Belli olmaz, dedi ihtiyar. Anasına çekmiştir o. Tonser karısının evi bırakıp kaçmasından o kadar korkar ki hiç el kaldırmamıştır ona. Zaten Catherine'le boy ölçüşmeye kalkarsa ne kadar güçlü olursa olsun baş edemez onunla. Alın Furşon baba, işte size 40 para. Benim için kadeh kaldırırsınız. Alicante şarabından tadamazsak tabii. Furşon baba başını çevirdi parayı cebe indirirken. Yüzünde beliren sevinç ve alayı gizleyememişti ve Charles'ın bunu görmesini istemiyordu. Catherine müthiş bir kaltak diye sürdürdü konuşmasını ihtiyar. Malaga'yı sever. Agüe'ye Malaga içmeye gel desene ona aptal. Charles safça bir hayranlıkla baktı Furşon babaya ve generalin düşmanlarının şatoya bir ispiyon daha sokmakta çok büyük çıkarları olduğunu anlayamadı. General mutlu herhalde dedi ihtiyar. Köylüler sakin son günlerde. O ne diyor bu konuda? Sibile'den memnun mu hala? Bay Sibile'yi rahatsız eden tek insan Bay Michaud'dur. Onu kovduracağı söyleniyor. Mesleki kıskançlık dedi Furşon. Bahse girerim ki François'un kovulduğunu görmek ve onun yerine baş oda uşağı olmak için can atıyorsun. 1200 frank alıyor dedi Charles. Ama kovamazlar onu. Generalin sırlarını biliyor. Bayan Michaud'un hanımefendinin sırlarını bildiği gibi dedi Furşon. Charles'ın gözlerini ta içine bakarak doğru söyle evlat. Beyefendi ile hanımefendinin odaları ayrı mı? Gayet tabii. Böyle olmasa beyefendi hanımefendiyi bu kadar sevmezdi ki dedi Charles. Daha başka şeyler bilmiyor musun diye sordu Furşon. Sustular. Charles ve Furşon mutfak pencerelerinin önüne gelmişlerdi. 7. ayrımın sonu sayfa 94.